Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
2017'nin son programıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler oldu. Bir önceki bölümde Apple'ın kullanıcılara haber vermeden pilin sağlıksız ya da kondisyonun zayıf olmasına bağlı olarak telefon kendi kendini kapatmasın diye işlemci frekansını düşürdüğünü zaten konuşmuştuk uzunca diye. Geçtiğimiz hafta içerisinde buna bağlı olarak bazı gelişmeler yaşandı. İşte en az 5-6 kişinin Apple'a dava açtığını biliyoruz. Hatta 1 trilyon dolarlık bir dava da söz konusu. Buna bağlı olarak aynı zamanda kullanıcılardan ciddi tepkiler geldi dünya çapında. En sonunda Apple tarafı resmi açıklamayı yaptı ve kullanıcılardan özür diledi. Aslına bakılırsa özür dilerken de performansa müdahalemiz ve bununla ilgili olarak işleyiş tarzımızdan dolayı bazı kullanıcıları hayal kırıklığına yarattığımızı gözlemledik ve buna bağlı olarak özür diliyoruz. Bunu tekrar gözden geçireceğiz ama bunu yaparken kesinlikle telefonları yavaşlatalım. Kullanıcılar yavaş telefon kullandıkları için daha yeni bir telefona geçsinler tarzında bir anlayışı benimsemediklerini söylediler.
Ya şöyle bir olay var. Biz geçen hafta ne demiştik? Kullanıcılara mutlaka haber vermesi lazım. Büyük olay bu demiştik. Erde demişti ki pil değişim fiyattan ucuzlatsın, kullanıcının gönlünü alsın demişti. İkisini de yazdılar. Bir sonraki güncellemede pil durumu hakkında artık çok daha detaylı bilgiler alabileceğimiz söylendi. Ama bekleyip göreceğiz bakalım. Bir sonraki güncelleme yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Bundan sonra piliniz kondisyon olarak telefonu full hızda çalıştırmaya yetiyor mu, yetmiyor mu görebilecekmişsiniz. Yani söylenen açıklama bu var. Ve haberiniz olacak bundan sonra yavaşlayıp yavaşlamadığı hakkında. Bir diğer konuda 70 dolardan 20 dolara kadar indirdiler pil değişimini.
Evet, Ocak ayından itibaren 30 dolara kadar düşme durumu söz konusu pil değişim
çok
politikasında.
Çok iyi bir durum söz konusu bu tarafta.
Ben biraz tabii okuyucu yorumlarını takip etmeye çalışıyorum. Genelde beklenti bu ayıbı isimlerden komple bedava değişim şeklindeydi. Ama tabii orada milyonlarca cihaz.
Ya şimdi şöyle bir şey var bakın. Burada Apple'ın hatası
gizli yapması bu işi.
Haber vermeden hızı düşürmesi. Pilin eskimesi kullanıma bağlı bir şeydir. Tamam. Pil kutudan çıktığı gibi performansı düşmüştür. Amenna. Okey. Haklısınız. Garantiye götürün,
bir
değiştirin.
Yapılır, pilin
iki yıl içinde, tabii 2 yıl içinde piliniz zayıflamıştır. Garanti kapsamı dışındadır. İçindedir. Gidin değiştirin. Anlıyorum ama şimdi pilin kullanıma bağlı olarak pili bitmişse ki bu tamamen yaşanan bir şey. Yani kimyasıyla alakalı piller. Dünyadaki tüm pillerle alakalı bir durum bu. Kalkıp da firmadan sen bunu tamamen değiştir demek yanlış bir tutum, yanlış bir yaklaşım. Çünkü firma ne kadar haksızsa biz de o zaman o kadar haksız bir duruma düşüyoruz. Burada haklı olmak önemli. Haklı olunan bir konu vardı. Kimse haber vermeden telefonunuzu yavaşlatamaz arkadaşlar. Aynen. Böyle bir işlem yapamaz. Çünkü telefonunuzu yavaşlattığı anda Erdil'e de konuştuk. Mesela ISP'nin, işlemcinin, o resim işleme çipinin yavaşlamasından dolayı belki kalite düşüyor dedi Erdi. Belki de gerçekten öyle bir durum söz konusu olabilir. Hani işlemcinizi düştüğü için kalitesiz resimler de çekiyor olabilirsiniz. Kullanıcı deneyimi düşüyor. Ben 1000 lira niçin verdim diyelim. %100 deneyim için.
En iyi deneyim için.
Sonra haberim yok. Verdiğim para 1000 lira ama deneyim 500 liralık telefon deneyim. Bu tamamen haksızlık.
Çünkü ya günün sonunda tabii ki bu özür de belli bir anlama sahip. Çünkü bu işte 2012'de hatırlarsın Apple Maps ilk çıktığı zaman kullanıcıları yanlış yola sokuyordu. Bir takım sıkıntılar baş göstermiş. Yani onun gibi bir yazılım bug'ı hatası değil. Bu Apple'ın inisiyatif kullanarak herkesten gizlediği bir şeyi aslında kabul etmesi. Bunun hata olduğunu anlaması oldu. Bakalım Ocak ayından itibaren yeni fiyat politikasına bağlı pil değişim programı başlayacak. Yıl sonuna kadar devam edecekmiş. Mesut'un da söylediği gibi yine yeni yazılım güncellemesinde pille ilgili daha fazla bilgiyi kullanıcılara vereceğini garanti ediyor Apple tarafı. Bununla ilgili davaların akıbeti ne olacak? 2018'de Apple'ın politikalarına ne bir etkisi olur? Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz.
Ama davalar korkutmuş olması lazım ki bu kadar hızlı aksiyon aldılar.
Yani hatta geciktikleri bile konuşuldu. İki hafta işte biz geçen hafta konuştuk. Ondan önceki bir hafta ortaya çıktı.
Ya tamamen tepkilere baktılar. Muhtemelen, davalar bence korkuttu. Çünkü davaların haber olması, rakamların yüksek olması daha fazla dava açılabileceği anlamına geliyor. Yani bir kişi kazanırsa ayvayı yediler yani.
Emsal teşkil eder. Herkes için örnek olur bu. Ki 1 trilyon dolar dava... Şu an Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon dolar değil. 2018 olabilecek
konu. Yani 1 trilyon dolar tamamen yalan yanlış da adamın nasıl zarar uğratacaksın telefonunu yavaşlatarak 1 trilyon dolarlık. Yani ne istinaden açmış
ciddi onu. Ciddi kayıpları vesile olabilir ama. Yani 1 trilyon dolar belki olmasa bile değişik sonuçlar ortaya çıkabilir. Neyse sonucunda şu anki durum bu şekilde arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa önümüzdeki haftalarda yine oturur konuşuruz hep birlikte. Son tabii herhalde o 2017'nin teknoloji dünyası içinde en herhalde ateşli konularından birisi bu kripto paralar ve madencilik konusu oldu.
O da seneyi büyük bir patlayışla tamamlıyor ama hayırlısı bakalım.
Son şakası güldürmedi tarzında bir durum oldu. Seneyi kapatırken herkese gol attı. Özellikle yeni yatırım yapanların üzecek bir takım değer kayıpları oldu kripto para dünyası içerisinde. Tabii şimdi Madencilikten bahsettiğimiz zaman genelde aklımıza hep işlemci, ekran kartı geliyor. Bunlarla ilgili stok sıkıntıları vesaire geliyor. Zaman zaman teknoloji dünyası içerisinde özellikle akıllı telefonlara ilgi duyanlar şunu da düşünmüyor değil. Acaba telefonlarımızın içerisinde çipler üzerinden madencilik yapabilir miyiz? Çünkü evet, bazı çipler çok güçlüler ve belli özel amaçlı algoritmaları hızlı hesaplayabilme kabiliyetine sahipler. Android tarafında bir süredir markette bir takım uygulamalar vardı. Bunların birçoğuna fake deniyordu, birçoğuna düzgün çalışmıyor tarzında yorumlar yapılıyordu. Şimdi iPhone için de bir yazılım geliştirilmiş. Burada bu yazılımı aslında haber olarak almamızın temel sebeplerinden birisi yurt dışındaki oturmuş Apple sitelerinde kendisine yer bulması ve arkasındaki ismin jailbreak tarafında en çok kullanılan araçlardan birisine imza atan Elias, tam ismini, soy ismini de söyleyelim. Elias Limenos isimli bir geliştirici tarafından yazılan bir uygulama. Tabii ki bu uygulama tahmin edebileceğiniz üzere Apple Store'da bulunmuyor. GitHub'tan kaynak kodları alınarak Xcode üzerinde derlenebiliyor ya da derlenmiş bir versiyonu iTunes ya da üçüncü parti bazı aracı yöntemler üzerinden telefonu kurulabiliyor. Mobile Miner isimli bir yazılım. Videosunu zaten arayıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapılan hesaplamaya göre şunu söylüyorlar. CPU tabanlı bir aslında bir madencilik uygulaması bu ve buna bağlı olarak da Electronium ve Monero gibi kripto para birimlerine daha fazla verimlilik sağlayan bir uygulama. Hesaplamışlar aylık getirisi eğer telefonu 7/24 çalıştırırsan ki 3-4 saat içerisinde pil tükettiği söyleniyor. Yani günde 5-6 kere şarj etmen gerekiyor telefonu ya da sürekli prizde olması gerekiyor. Gün işte aylık 12,5 dolardan yıllık aşağı yukarı 150-160 dolar civarında bir getirisi varmış.
Ya vallahi şöyle bir şey var. Değmez kesinlikle 160 dolara. Çünkü söylenen o ki telefonu günde 4-5 kere şarj etmeniz gerekiyor. Çünkü bir iPhone'un şarjını 3-4 saatte bitiriyor. Şimdi böyle bir durumda da telefonu eline alacaksın. Yani belli. Sadece bu iş için dedike etmen lazım. Akıl mantık işi değil, sadece deneysel bir çalışma. Güzel olmuş. Ben kimse de atıl durumda iPhone'ların köşelerde durduğunu düşünmüyorum.
iPad'de. Yani işte az önce pilin sağlık durumuna bağlı olarak telefona giden deneyim etkisini evet, gördük. Çok hızlı pili zaten o duruma getireceklerini
düşünüyorum. Ama şimdi Apple önlem almaya itebilir. Çünkü bu yöntemle telefonun piline hızlıca zarar verip garanti koşullarına değişmesini isteyebilirsin.
Yani şey yorumları var bu gelişmenin altında yurt dışında. Sürekli para alan iPhone'dan para veren iPhone'a diye bir gelişim durumu söz konusu ama aylık 15 dolar işte... Amerikan para birimli Amerika'daki Starbucks'ı düşündüğünüz zaman ayda iki tane kahve parasına denk gelen bir gelişme söz konusu. Kimse öyle zannediyorum ki o 1000 dolar vererek aldığı iPhone 10'u bu işle şey kullanmaz ama evet, tabii buradaki popülerliği görüp mobil tarafa da bu işin yansımış olması
teknolojik olarak. Şöyle yapabilirsin, App Store'a girersin, oradaki bütün demo cihazlara kurarsın bunu. Sonra çıkarsın. Hı. Senin hesabına çalışılır
şey orada. Şey var. Uygulamada arka planda çalışayım seçeneği var. Onu aktif ederse kimse görmez.
Apple Store'a girip hepsini kurun arkadaşlar, oradaki demo cihazların hepsini. Sizin için çalışsınlar tüm gün. Aslında. Ya da oradaki arkadaşlardan biri yapabilir. Gezen görevlilerden.
Aslında
fena hazır duruyor cihazlar yani.
Cin fikri soktun şimdi beynine. Tam zehir akıttın, bakalım ne olacak. Ekleyip göreceğiz ama sonuçta 2018'de de kripto parayı bayağı konuşacağız gibi görünüyor. Geçmiş evet, saatte ülkemizde de Facebook zincirlerinde falan kullanım kullanılmayacağı tartışılıyordu. Belki 2018'de mobil tarafta daha fazla yansıması ortaya çıkar. Yine mobilitede konuşuruz. 3310, 2017'nin aslında en flash telefonlarından birisi, en azından yarattığı hype, etki anlamında. Çünkü orijinal 3310 telefon dünyasının mihenk taşı modellerden bir tanesi. Çok uzun süre kullanılan, evet, taş gibi, kaya gibi sağlam, insanların yılan oynamaktan hoşlandığı telefonlardan bir tanesiydi. HMD Global şirketi, Finlandiyalıların ortak olduğu, Foxconn'un işin içerisinde olduğu ve eski bazı Nokia yönetici ve mühendislerine sahip olan şirket, 3310'u piyasaya sürdükten sonra eleştiriler ortaya çıktı. Neden? İşte bağlantı tarafında modern teknolojileri desteklemeyen bir telefondu. Şimdi bir açıklama geldi. Muhtemelen 2018'in başında ilk birkaç ayında ki belki Mobil Dünya Kongresi de olabilir bu. 3310'un 4G destekli bir versiyonu piyasaya süreceklermiş.
Şimdi 3310 internete giremeyen çok sınırlı bir telefon aslında, biliyorsunuz. Yani
2G telefon.
2G telefonu. Sadece konuşabiliyorsunuz, mesajlaşabiliyorsunuz ve yılan vesaire gibi bazı basit oyunlara sahip. Burada 4G'yi desteklemesi şöyle önemli. 4G hatlarda telefon görüşmesi bile yapamıyordunuz. Çünkü 2G telefon olduğu için birçok ülkede artık 2G bantları iptal ediliyor. Yavaş, 3G yavaş, ve 4G'ye yavaş, tahsis edilmeye başlandı bu bantlar. Telefon görüşmesi yapamayınca da telefon anlam kazanmıyordu. Şimdi 4G'yi desteklemesi şu anlama geliyor. Türkiye'ye getirdiğinizde bu telefonu hangi operatöre geçerseniz geçin, nereye giderseniz gidin telefon görüşmesi yapabileceksiniz en
azından. Zaten orijinal 3310 operatörlerin ilgi duymamasının sebebi de aslında zaten yeni modern teknolojilere destek vermemesi.
Ama tabii 3310 gibi telefonların ülkemizde şöyle bir dezavantajı var. Ne yazık ki vergilendirme şeklimiz nedeniyle bu telefonlar akıllı telefon fiyatına geliyorlar ülkemize neredeyse.
Şöyle söyleyeyim Mesut.
Anlam yani, kazanmıyor yani.
Orijinal model, yani yeni nesil orijinal 3310 modeli 40-45 dolar civarında bir yurt dışı fiyatı var. Türkiye'ye 500 liradan geldi. Şimdi bunun fiyatının 80 olacağız yönünde. Bunu direkt 1000 TL'ye evet, hesaplarsak
anlamsız olacak. O fiyata akıllı telefon alabiliyorsunuz 4G zaten. Bu sadece bir ikon olarak Türkler için kaldı. Yoksa yurt dışında fiyatıyla alınabilir bir telefon.
Geçim hafta içerisinde HMD ile ilgili başka haberler de vardı. İkonik diğer Nokia telefonlarında yavaş yavaş üretecekleri söyleniyor. Zaten ben Mobil Dünya Kongresi'nde HMD'nin Türkiye'de bakan Lübnanlı yöneticisiyle bir araya geldiğimde demişti o. Ben sormuşum hani Nokia'nın sonucunda tüm bu tarihsel gelişiminde çok güzel modeller vardı. Evet. 71.10 otomatik kapaklı küçücük telefonlar, oyun telefonları vesaire. Kullanıcıların tepkisi, istekleri doğrultusunda potansiyel gördüğünüz modelleri yeniden dirilteceğiz diyordu. 2018'de muhtemelen o havuzalarımıza yer etmiş bazı Nokia telefonları da modem
telefonu şekilde görebiliriz. Reklam açısından da güzel. Yani çok fazla Nokia konuşuldu mesela o dönem.
Renkli menkli bir de küçük bir tüpten böyle tarz olarak da güzel bir telefon ama meraklısına hitap etti. Satış rakamları tabi açıklanmıyor bilmiyorum ama yüksek satış adetlerine ulaştıysa da aslında bir başarı olur ticari anlamda. HTC tarafı da herhalde 2017'nin kaybedenlerinden oldu. Sesi daha yok, hiçbir şey yok.
2018'in sonunda büyük ihtimalle HTC markasını telefonda görmeyiz.
Yani şöyle üzüntü verici bir durum. Seninle en son konuştuğumuz HTC ile ilgili programların birinin altında paralel ithal fiyatları paylaşmıştı bir okuyucu. Hakikaten şu an U11'i 2200 liraya falan bulabiliyorsun paralelde ki o telefon için çok güzel bir fiyat.
Ya ben hala şeyi anlayamadım. Paralel ithal eden adam da kazanıyor. Bunlar da kazanıyor.
Sıkıntı nerede?
Evet, hangisi neden o kadar fazla kazanıyor? Niye? Normal firma getirdim o fiyat 4000 liraya çıkıyor da paralel ithalatçı getirdim 2200 lira olur bilmiyorum. İkisi de HTC'nin fabrikasından çıkıyor. Bir tanesi merdiven altında kimse tamir etmiyor yani. Çalıntı da değil. Sonuçta vergisi mergisi ödenerek IMEI kaydı yapılarak getirilmiş telefonlar. Burada bir yalan var birinin söylediği. Bir yanlış var yapılan. Ama kim nerede yanlış yapıyor bilmiyorum.
Yani şu an şöyle bir durum var. 2018'e girerken U11 ile ilgili test cihazı bile bulunamaz noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla ticari anlamda bunlar tabii çok parlak işaretler değil. Gelen haber şunu söylüyor. 2018'de HTC'nin mümkün olduğu kadar az sayıda cihazla piyasada kendisine yarayacağı bir tane emral gemisi yapacaklarmış. 4-5 tane de orta sınıf telefon yapacaklarmış. Zaten giriş seviyesine uzaklaşmışlardı onları epeydir. Böylesi modellerle tabii piyasada ne kadar rekabetçi olurlar onu bilmiyorum. Çünkü bazı ülkelere özel cihaz geliştirmen gerekebiliyor. Pazar potansiyeli yüksek olduğu Çin, Hindistan gibi ülkeleri. Ama anladığımız kadarıyla zaten mühendislik ekibinin önemli bir kısmını da Google'a devretmiş durumdalar. Pixel ekibi ve Arge çalışanlarının belli bir bölümünü. Zorlanacaklar gibi
görünüyor. HTC önemli bir firma. Neden önemli bir firma? Bakın Android tarafında aslında yenilik yapan firma yok gibi bir şey. Çok az var. Çift hoparlör, kulaklığa önem vermek, kulaklık çıkışında işte Boom Sound gibi.
Çift kamera.
Evet. Kalkıp Beats Audio gibi firmalarla işbirliği yapmak, çift hoparlörlü yüksek ses vermek, metal kasaya geçmek, çift kamera kullanmak, sıkıştırdığınızda belli fonksiyonları yerine getiren telefonlar üretmek. Bunlar sürekli olarak bizim HTC'den gördüğümüz şeylerdi. Diğer firmalara bakın hep daha emin adımlarla ilerliyorlar. Yazılımsal böyle yenilikler yapmaya çalışıyorlar. Bu tarafta firma gerçekten bizlere günlük kullanımımızda işimize yarayacak birçok şeyi sunmaya çalıştı. Yenilikleri denediler, denemediler değil. Hatta şimdi Çin'de mesela satılan bağımsız bir VR kaskları da var. Yine ilk VR kaskı bağımsız olarak piyasaya süren firmalardan bir tanesi de oldular. Ama ne yazık ki belli bir yerden sonra HTC odağını kaybetti. Yani kullanıcıyı dinlemeyi bıraktı. Kullanıcıyı dinlemeyi bıraktı. Fiyatları çok uçurdu. Biraz piyasayı okuyamadılar ne yazık ki o dönemde.
Tasarımda bir de modern akımları ayak uyduramadılar.
Bu filmi bitiren Snapdragon 810 oldu. Çünkü HTC'nin aslında hep tek atımlık nefesi vardı tepe telefonlarda. Snapdragon 810'lu cihazları da pek isteneni veremeyince işlemciden dolayı çok ısınınca, çok pil tüketince bir sonraki şeye nefesi kalmadı. Zaten o dönemde bir sürü değişikliğin yaşandığını gördük firmada.
Zaten şimdi şöyle bir durum var. Çok uzun sürede konuştuk. Aslında HTC ve Qualcomm arasında uzun bir süre organik bağ vardı. Birbirlerini çok destekleyen firmalardı bunlar. Ama sonrasında tabii HTC'nin satış rakamları gerek yüksek fiyat gerekse de işte rakiplerdeki gelişim kadar gelişim gösterememesine, ayak uyduramamasına bağlı olarak düşünce Qualcomm'un odağı da başka firmalara kaydı. Sonuçta onlar da çip satmak ve teknolojilerini yaygınlaştırmak istiyorlar. HTC'nin burada tabii yaptığı hatalardan bir tanesi çok uzun süre aslında şu an görevde olmayan CEO'nun kendi ihtirasları doğrultusunda telefon yapma çabası oldu. Yani çalışanları bir araya toplayıp hep HTC'ye bakmak da olmuyor bunlar. Kullanıcıyı dinlemen gerekiyor. Tabii işte bugün HTC'nin geldiği pazar payı ortada Sony ile beraber. Marka olarak çok güçlü olmalarına rağmen piyasadaki pazar karşılığı son derece küçük. Çinler yükselirken işte Samsung gibi firmalar Android'de liderliğe doğru hareket ederken bunları gözlemleyemediler.
Bundan sonra Sony'yi zararına satıp daha Apple'dan sonrasında o milyarlarca değer kazanan şirketi öyle zararına satan bir firma. Yani bu kadar vizyonsuz bir hale geldi.
Orada bizim belki de arka plan göremediğimiz bir şey var. Çünkü alıp iki tane telefon çıkarıp sonra birden elinden çıkarma isteği bilmiyorum yani.
Garip.
Ha, şöyle bir durum var. HTC'sine sahip olan Cher Wang ki Asya'nın en güçlü kadınlarından bir tanesi. Aile olarak zaten süper zenginler. Kocası Viya'nın başında çip geliştiriyor. Çinlilerle işbirliği yapmış durumda. Onlara bir şey olmaz ama işte HTC'nin durumu.
Evet.
Açıkçası üzülmemek de elde değil. Çünkü ben Computex için Tayvan'a gittiğimde genel merkezlerini gezme, hatta bir videoda çekmiştik, ziyaret etme şansım da olmuştu. Bayağı da parlak mühendisleri vardı aslında o dönem ama sonrasında işte ayak uyduramayınca.
Gerçi o dönem belki bilmediğimiz şeyler de oldu. Çünkü tasarım ekiplerinin başında Erdin'de özel olarak görüşme fırsatı bulduğu kişinin adam meğer tasarımları yurt dışına başka firmalara sızdırdı, Çinlerle paylaştı falan ortaya çıktı. İşte Tayvanlı bir firma. Şimdi böyle bir durum söz konusu olunca da belki de firmanın bazı modelleri de Çinliler tarafından taklit edildiği için piyasaya süremediler. Bilemiyorsun yani gelişmeleri.
Yani en nihayetinde çok güçlü bir marka. Android'in İlk büyük markasıdır aslında baktığınız zaman işte. Evet. Hatırlar mısın ilk zamanlarda ki bizden sen
İlk Android telefonun sahibidir, yapıcısıdır.
Aynen. HD 2 Windows Mobile tarafında ilk 1 GHz işlemciyi kullanan firmaydı. Yani bilmiyorum bir ara bir rivayetle ortaya çıkmadı değil. Tayvan hükümetinin de desteğiyle işçisinin telefon tarafı için Asus'un telefon tarafıyla birleşeceği ve oradan bir sinerji yaratılabileceği. Japonlar bunu biliyorsun. Gerçi onlar pek olumlu sonuç olmadı ama genelde batmaya yakın ya da kötü giden şirketle birleştirme kültürleri var. O da olmadı. Bakalım zamanla göreceğiz ne olup biteceğini ama şu anki durumu üzüntü verici de değil açıkçası.
Öyle gerçekten değil. Sevdiğimiz şirketlerden bir tanesi.
Bir sonraki haberimiz yükselen bir firma ile ilgili, Xiaomi ile ilgili. Yani bu adamlar bugün en büyük 5. üretici durumundalar ve Hindistan pazarındaki 2. büyük ülke nüfus anlamına bakarsan orada da 1.liğe oturmuş durumdalar. Mi A1 Google işbirliği çerçevesinde Android One'lık cihaz olarak piyasaya çıkmıştı. Şimdi oraya güncellemesini aldı alacak. Yıl sona ermeden çıkacak deniyordu ama 2 gün kaldı çıkmadı. Herhalde Ocak ayının içerisinde dağıtılır diye düşünüyorum. Bazı önemli geliştirmeler var. Bunların başında da hızlı şarj özelliğinin aktif olacağı söyleniyor. Aslında telefonda varmış ama şu an çalışmıyor. Hızlı şarjla beraber bir takım denemeler yapmışlar hızlı şarj destekli adaptörlerle beraber. Normalde şu aşamada Android 7.1.2 ile 2 saatte şarj olan telefonun 1 saat 30 dakika civarında şarj olduğu gözlemlenmiş.
Valla şimdi Mi A1'in ülkemizdeki satış fiyatına baktığımızda eğer Android One bir cihaz alacaksanız kesinlikle A1 dışında bir cihaz almanızın pek bir mantığı kalmadı şu anda. Ve bu fiyatta da o kadar ölümcül ki piyasadaki diğer firmalar ne yapar bilmiyorum. Tabii burada bir şey var. İthalatçı garantili geldiği için hala birçok kişi tercih etmiyor. Marketlerde, operatörlerde bulamadığınız için satış rakamları o kadar abartı hale gelmiyor. Umarız Xiaomi 2018'de resmi olarak Türkiye'de görürüz. Burada şunun altını çizmek lazım. Bakın 2017 yılında enteresan gelişmeler de yaşandı. Birçok teknoloji sitesinde resmi distribütör şu oldu bu oldu diye haberler gördünüz. Halbuki adamların resmi distribütörü bile yok. Böyle garip girişimler de oluyor. Algı yönetimi de yapılmaya çalışılıyor. Ona da dikkat etmeniz lazım. Teknoloji türünün arkadaşlarına daha dikkatli olması lazım.
Yani sonucunda bir gerçek var. Xiaomi'nin Türkiye'de distribütör olmak isteyen çok fazla firma var. Ama Xiaomi zaten Türkiye'ye girmek istemeye karar verdiği anda, yay olarak bir karar ulaştığı anda onu zaten duymamak elde olmaz. Aynen. Muhtemelen sesli bir şekilde dile getirirler. Bir
basın toplantısı yaparlar zaten onları. Bir araya geliriz yani.
Hala çalışmaları devam ediyor. Daha önce söylemiştik bir Xiaomi çalışan Türkiye'de pazar koşullarını araştırmayı sürdürüyor. Bakalım 2018'de ne olacak. Bu arada şey de söyleyeyim. Yurt dışında dile getirilmiş zaten. Xiaomi Mi A1'de aynı zamanda radyo alıcısı da var. Ama standart olarak bir radyo uygulaması yok. Çalışmıyor gibi görünüyor ama işte bir kod girerek radyoyu da kullanmak isteyen kullanabiliyor.
Ya radyo zaten aslında o çipin içinde var. Bluetooth, Wi-Fi, radyo hepsi bir arada geliyorlar ama radyo yurt dışında çok aktif kullanılan bir şey değil. Bu arada aktif kullanılmıyordu ama mesela Apple'da böyle bir istek doğdu. Neden? Bu krizler, işte yangınlar, depremler ya da benzeri tufanlar yaşandığında radyo insanlar şunu gördüler. Cep telefonu ağları çöküyor ve radyo üstünden bilgi alabiliyorlar. Aslında radyo isteği de yavaş yavaş firmaların üstüne geliyor gibi Amerika'da. Belki ileride bir zorunluluk olur telefonlarda radyo olması. Çünkü radyonun gerçekten aslında aktif olması lazım. Ben 99 depremini hatırlıyorum. Hepimiz sokakta oturmuş radyo dinliyorduk. Radyodan
takip ediyor. Aynen. Allah bir daha öyle şeyler göstermesin.
Amin.
Ama radyo öyle bir acil durumda iyi bir iletişim aracı. Sonucunda eskiden bir ek maliyetten dolayı Türkiye'de bu hesaplar yapılıyor ama şimdi zaten %600-700
hepsine
aynı aşağı yukarı maliyeti var. Böyle bir durum söz konusu. Bir başka Çinli'ye geçelim. OnePlus. OnePlus ile ilgili tabii olumlu olumsuz gelişmeleri hep konuşuyoruz. Bu nispeten hali hazırdaki OnePlus kullanıcılarını sevindirecek türden. Sonuçta sadık kullanıcılar için bir gelişme ortaya çıktı. OnePlus 5T'de sen zaten göstermiştin. Çok hızlı bir face unlock. Yani yüz tanımayla kilit ekranı açma özelliği var. Normal koşullarda. Tamam aynı derece belki güvenli olur olmaz ayrı bir konu ama Apple'ın Face ID'sinden daha hızlı çalışan bir teknoloji.
Yani OnePlus 5T'dekinin dizüstü bilgisayardaki yüksek çözünürlükteki bir resimle bile kandırıyorlarmış. Arkadaşlar yazmışlar altına. Zaten öyle bir kandırılma
öyle güvenli değil zaten. Özel bir donanım yok.
Yani Apple'a göre daha az uğraşla hemen kırabiliyorsunuz. Apple'da en azından bitirdi maket falan yapmanız gerekiyor.
Ya en nihayetinde şey var. Parmak izi de var. Hani güvensiz bulursan ya da
parmak izi de çok hızlı çalışıyor.
En hızlı hatta zaten şu an belki de. Şimdi tabii bu teknoloji böylece hızlı çalıştığı için dünya çapında konuşulunca OnePlus 5 kullanıcılarından da bizde niye yok tarzında bir istek ortaya çıktı ve OnePlus yaptığı açıklamayla biz bu özelliği madem çok istiyorsun size de veriyoruz tarzında bir sürpriz yaptı. Yılbaşı sürprizi gibi bir açıklamaları oldu. Kademeli olarak zaten tüm OnePlus 5 kullanıcılarına geliyor. Hatta OnePlus'ın eş kurucusu Carl Pei var. Twitter'dan yaptığı açıklamada OnePlus 3 ve 3T kullanıcıları sizlerin tepkilerini merak ediyorum. İstiyorsanız size de vereceğiz. Hani ne istiyorsun tarzında bizimle paylaşın diye bir açıklaması oldu.
Güzel. Zaten hepsi için hazır anladığım kadarıyla da. İşte siz istediniz biz verdik demek için bekliyorlar.
Aynen. OnePlus 5'in aynı zamanda Android 8 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Kademeli olarak dağıtılıyor. Onda da yine performans yönelik bir takım optimizasyonlar var. Gelişiyor.
Bizim 5T'nin kamerasında bir tane öyle piksel vardı. Şu anda değişimde. Gelirse test edeceğiz.
Çok da soran var mı onunla ilgili bir geliş tarihiyle ilgili gelişme?
İşte bir hafta o gündemmişti. Bekliyoruz.
Gelirse müslü zaten ilgileneceğiz. Qualcomm tarafında bir gelişme var. Yeni CEO atandı açıkçası. Bu önemli bir gelişme çünkü yerine şu an başa geçecek olan
CEO'nun... Microsoft'tan gelmesin derdi.
Yok, Microsoft'tan gelmiyor. Christian Amaro denen bir isim var. Ben aslında Xiaomi CEO'sunuyla ilgili çalışma sürecimi anlattığım videoda da kendisine yer vermiştim. Şu açıdan önemli. Hem renkli bir kişilik, bizim Qualcomm'un havayla düzenlediği toplantıda gördüğümüz kadarıyla, hem de vizyoner bir kişilik. Xiaomi üzerinde Xiaomi'yi çok seven ve bunu açık açık dile getiren bir kişilik. Diyor ki Xiaomi gibi firmalar, Xiaomi üzerinde söylüyor. Xiaomi diyor akıllı telefon devrimine fiyat performans dengesiyle katkıda bulunmuş, insanın kaliteli telefonlar kullanmasına vesile olmuş bir firmadır diyor.
Tabii önemli.
Bu açıdan bakıldığında zaten çok yakın bir işbirlikleri var. Aynı zamanda bu işte Broadcom, şu an biliyorsun Qualcomm satın alma süreci vesaire vardı. Ona da sert bir şekilde dik durabilen, işte bizim yenilik yapmamız lazım, bu tür şeyler bizim yenilik yapma sürecimizi etkileyebilir tarzında açıklamaları olan bir isim. Sadece şu var, yeni gelen isim Mesut, Qualcomm'un ana başkanı değil. Qualcomm Technologies diye işte CDTA Teknolojileri diye bir bölümü var. Snapdragon çipleri yapan, 3G, 4G, 5G çalışmalarını yapan bölüm. Onun başına geldi. Ama tüm holdingin başına başka bir CEO var, onu rapor edecekmiş.
Şimdi Qualcomm için bu tip partnerler çok daha önemli bir hal almaya başladı. Aslında bu firmaların en büyük partneri Apple'dı her zaman için. Devasa telefon satışlarında kendi çiplerini ve yedek parçalarını kullandığında hepsinin istediği yerleri coşuyordu. Neden? 40 milyon, 30 milyon tek kalemde firma satan bir firmaya, tek bir firmayla çalışıyorsun. Tek ona ürün gönderiyorsun ve 40 milyon çip satmış oluyorsun. Şimdi çıkan haberler gösteriyor ki Apple, Qualcomm'dan olabildiğince hızlı kurtulabilmek için MediaTek'i bile şu anda göz önünde bulunduruyor. Bir sonraki iPhone modellerinde MediaTek modemler görebiliriz ki şu anki iPhone modellerinde biliyorsunuz Intel ve Qualcomm modemler karma olarak kullanılıyorlar. Qualcomm için Xiaomi ve benzeri Çinliler daha da fazla önem kazanmaya başlayacaklar bundan sonra. Çünkü belli ki Apple 2018'de yapamazsa 2019'da Qualcomm'dan tamamen kurtulmayı hedefliyor.
Hedefliyordu işte, onların davası var. Apple mahkemenin istediği dokümanları sağlıyor demiş. Evet. Yani o tarafta ne olacağı belli.
Yavaş yavaş gidiyor.
Orada Qualcomm'un eline de dönebilir. İş bir ortak noktada da buluşabilirler belki. O dediğin konu önemli çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde bir rapor yayınlandı. Apple'ın yayınladığı rapor değil. Üçüncü parti bir gazete ya da bir danışmanlık şirketinin yayınladığı sonuçta. Dedi
komponent
ki iPhone'un da Apple'ın siparişi %40 azalacak dedi. Tayvan, uzak doğu bütün komponent firmalar borsada çöktü.
Borsada çöktüler ya, öyle bir şey. Adam bugün diyelim ki parmak izi sensörü firmasından parmak izi sensörü temin ediyor. Ben artık bunu kendim üreteceğim dediğin o firma kapatıyor.
Ben sana başka bir örnek vereyim. Yani. Apple dedi ki kendi grafik işlemcimizi yapacağız. Evet. Tedarikçi firma iflasın eşine geldi, satılma sürecine girdi yani.
Imagination dediğimiz firma ki en güzel böyle aslında GPU'ları üreten firmalardan bir tanesiydi. O kadar bel bağlamış ki Apple'a, diğerleriyle çalışamaz hale geldi. Krize geldi, satılması gündemde.
Böyle bir durum var tabii. Qualcomm tarafında Snapdragon işi zaten devam ediyor ama şu an aslında Qualcomm'un en fazla fokus olduğu, konsantre olduğu olan 5G olayı. Oranın ağababası henüz belli değil. 5G'de lider olmak istiyorlar.
Evet. Sadece, herkes öyle şu an.
Sadece telefon işi değil. 5G'yi otonom araçlarda da aktif olarak kullanan firma olmak istiyor.
Şu an firmaların tekelinden çıkmış ülkeler 5G'de söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Çünkü anladılar, gördüler potansiyeli. Qualcomm'un burada patentleri hepsi için bir ders niteliğinde.
Yani gecikme süresinin 1 milisaniyenin altına indi. Çok daha yüksek hızlara ulaşılabilen.
Ki bizim üniversitelerimizde de hocalarımız güzel işler yapmaya başladılar. Bu konuda çalışıyorlar.
Vodafone'la Almanya'ya gittik. Dresden laboratuvarları var, onu gezmeye. Oradaki laboratuvarın başındaki hanımefendi bir Türk ve 6G üzerine çalışıyor. Sonucunda 5G üzerinde aktif bir çalışma var. Evet. İşte 2019'da kullanılabileceği söylüyor. En azından şunu söyleyelim. Qualcomm'un 5G modemine sahip cihazlar Qualcomm'un açıklamasına göre 2019'da pazarda olacak.
Bu arada 5G'nin de biliyorsunuz bir sertifika süreci vardı. Yani tam olarak standartların belirlenmesi süreci aslında taslak tamamlandı. Şu anda 5G'nin tam olarak nasıl çalışacağı, teknolojinin neler getireceği belli oldu arkadaşlar.
Düşün yani, şu an zaten böyle bir durum var. Yani finalize durumda. Aktif olarak hangi ülke kullanacak, kullanmayacak, işte en son China Mobile da o konuda nihai kararını verdi kullanma noktasında. Birileri de 6G üzerine çalışıyor. Çünkü 2028-2029'da evet. 6G'nin devreye girmesi bekleniyor. Orada da Almanya'da ne güzel. Dresden'de Vodafone'da sponsor olduğu bir akademik laboratuvarın başında bir Türk hanımefendinin olması da.
Gerçi Türk kökenli olması Türkiye'nin orada bir söz sahibi olduğu anlamına gelmiyor.
Anlamı söylemiyorum ama bir an öbür gün işte bir şekilde Türkiye'ye dönmeye karar verse o bilgi birikim bir takım farklı katkılar da sağlayabilir.
İnşallah. Pek dönmüyorlar çünkü onlar.
Bu açıdan bakıldığı zaman da en azından bizim oraya gidip bir işin başındaki kişinin Türk olması, ha,
Türkçe konuşan birini bulmak güzel bir şey. Evet.
Durum bu şekilde. Qualcomm tarafından Snapdragon işi devam ediyor arkadaşlar. Modem tarafında da yeni CEO'nun atılımları şekillendirecektir geleceğe dönük yol haritasını. Samsung'dan bir haberimiz var. Şimdi Project Treble denen bir uygulama var. Apple, Google tarafının Android 8 ile beraber kutudan standart olarak Android 8 ile çıkacak cihazlara zorunlu tuttu. Ama sonrasında Android 8 güncellemesi alacak cihazlara zorunlu tutmadığı bir özellik. Bu Project Treble dediğimiz şey aslında Android'in temel framework ile, temel çekirdek yapısıyla üreticinin üstünde koyduğu arayüzü birbirini ayırt ederek aslında cihazlara daha kolay Android güncellemesinin gelmesini sağlayan özellik. Şu an Note 8 ve S8 ailesinde yanlış hatırlamıyorsam Samsung tarafı 5. beta'yı verdi. Henüz finalize versiyon hazır değil ama oraya güncellemesi için 5. beta dağıtılmış durumda. Son betadan anlaşıldığı kadarıyla Project Trouble desteği Note 8 ve S8 ailesinde olmayacakmış. Bunu yurt dışında karamsar bulmuşlar çünkü bu özelliğin 2018'de telefonlar arasındaki farkı daha fazla açacağı, verebilen firmaların cihazlara daha az Android güncellemesi vereceği ki artık biliyorsun grafik sürücüsünü bile ana evet. işletim sistemi güncellemesinden bağımsız olarak verebilme durumları söz konusu olacak. Üzüntü verici olarak karşılanmış bu gelişme.
Ya şimdi bir şey söylemek zor. Yani genel olarak Google'ın birçok vaadi vardı. Aslında Android 7.0'dan bu yana ne diyor? Firmalar daha kolay güncelleme verecek, daha hızlı güncelleme vereceğiz. Onu yapacağız, bunu yapacağız diyor. Hiçbir şekilde Android'in güncellendiğini tık diye kullanıcıya ulaştığını göremedik arkadaşlar. Kendi telefonlarında bile Android One telefonlarda arkasında Google yazıyor.
Android
Google
One'da yazıyor. Zaten zaman tutulmuyor.
Onlarda yani. Bile güncellemeyi böyle geç alıyorsanız vay gerisinin haline. Bakalım bu projeler ne kadar başarılı uğraşacak. Şimdiden bir şey söylemek zor. Ama tabii gönül isterdi ki Samsung gibi devasa bir firmanın ki Android'i sahiplenmiş bir firmanın da böyle bir destekle gelmesi.
Samsung'un yani eleştirmek gerekiyorsa Samsung son dönemde yazılım güncellemede en yavaş firmalardan birisi haline geldi. Geç veriyor güncellemeleri. Yeni çıkan telefonlarda da mesela. Şimdi 500-600 euro A8, A8 Plus'ı fiyat biçilmiş ve ben Samsung'dan tanıdığım arkadaşlar var. Sosyal medya güncellemelerini takip ediyorum. A8'lerle ilgili eğitimler veriyorlar şu an Türkiye'de. Muhtemelen Türkiye'de gelecek gibi görünüyor. 2018 model bir cihazın Android 7.1 ile çıkması da mesela benim tarafımdan aslında olumsuz bir durum. Yani hazır böylesi güçlü cihazlar veriyorsun, yüksek fiyatlı cihazlar.
Olumsuz bir durum ama ben hala daha bu ekosistemi tam olarak şey yapamadım. Yani çözememiş durumdayım o tarafta firmaların bağını, Google'ın bakış açısını. Şimdi mesela bu telefonların Note 8 ve S8 serisinin özellikle bu yeni güncelleme yeteneklerine sahip olmaması Google'ın derdi olması lazım. Samsung'un değil. Neden dersen eğer bu firma en güçlü firmalardan bir tanesi. Android ekosisteminde en çok telefon satan firmalardan bir tanesi. Özel olarak birlikte çalışmaları lazım. Sen şimdi her yükü firmaya bırakırsan sonra da benim yazılımlarımı şart koyacaksın deyip Microsoft'ta başlarına musallat edersen o da benim yazılımlarımı koyacaksın derse firmalar yalnız kalıyorlar.
İşte aralarında hepsinin
müşteri arasında yetmiyor yani.
Hepsinin arasında ticari model var. İşte kim kimden ne kadar istifade edebiliyorsa o kadar.
Bir gün hepsiyle bir oturup konuşmamız lazım aslında. Belki bir canlı yayın olur. Google'dan biri olacak, Samsung'dan biri olacak.
Keşke gelseler.
Hanginizde sıkıntı? Keşke hanginizde gelseler. Sıkıntı? Bir anlatın derdinizi. İzleyen burada demek lazım yani.
Ama tabii bu özelliğe sahip olan ve veren firmalar da var. Zaten tahmin edilebileceği üzere Google'un Pixel telefonları bu özelliğe sahip. Huawei'in cihazları bu özelliğe sahip. Mate 10 Pro, Mate 10 ailesinde de bu özellik varmış. Yani buna istinaden aslında 2018'de Huawei tarafında daha hızlı güncelleme görebiliriz. Biz Ağustos ayında Çin'e gittiğimizde bizi Huawei'deki tüm yazılım işinin başındaki yöneticiyle tanıştırmışlardı. Fransız bir adam. Aslında onun söyledikleri de bu noktada belki yön gösterici olabilir. Sorduk dedik ki yani niye yazılım güncellemeye geç? Türkiye'de bir kere ya da bir kere güncellemeye görüyoruz ya da göremiyoruz. Dedi ki şimdi dedi, kullanıcı açısından bakıldığı zaman dedi işte Emotion UI 4.1.4.2'de 5.0 gibi görünüyor. Ama şimdi bizim sahip olduğumuz ürün portföyüne bakıldığı zaman 50 tane cihaz var. Bunların hepsinin ülke özel özelleştirmeleri var. Ülkedeki operatörlere yönelik bir takım farklı özelleştirmeleri var. Bizim yılda 2000 farklı yazılım geliştirmemiz gerekiyor dedi optimize çalışabilmesi için cihazları. Bu son kullanıcıyı ilgilendiren bir durum değil. Ama arka tarafta çok fazla cihaz olduğu zaman da işte yazılım güncellemesi vermek nispeten zorlaşıyor adamın dediğinden yola çıkarsak yani.
O zaman az üretecekler.
İşte HTC mesela az üreteceğim yani, derdi.
Hadi bakalım.
Muhtemelen daha hızlı verebilir
gibi. Geldi ki yani bugün HTC de bugüne kadar hep hızlı güncelleme vermiş firmalardan bir tanesidir.
Şu an en hızlı verenlere bakıldığında Nokia hızlı veriyor. Sony o konuda bayağı evet. hareketli.
Türkiye'de bazen güncellemeleri beklediğimiz oldu HTC tarafında. Türkiye özelleştirilmiş ama yurt dışına baktığında HTC yavaş kalmadı güncelleme.
Evet. Bazı firmalar 8 ay öncesinden 9 ay sonra güncelleme vereceğiz diyor bile. Gecikebiliyor ama o tarafta zaten Android'in şu anki en büyük sorunu bu bölünmüşlük ve yazılım güncellemelerinin çok farklı zamanlarda gelebiliyor olması. Xiaomi tarafında Mi Max 3 gelecek. Mi Max 2 Türkiye'de de sevilen bir telefon oldu. Sonuçta Fabet kategorisinde evet. fiyat uygun ve ekranı büyük bir telefondu. Şimdi bu daha da büyük bir telefon. 7 inç ekranı var. Tabletimsi bir telefon ama 18'e 9 standartına geçildiği için normal bir 7 inçe göre biraz daha küçük olabilir gibi görünüyor kasası. İşlemci olarak Snapdragon 660'ın geleceği konuşuluyor. İşte 4 GB RAM 64 GB depolamadan bahsediliyor ve pil tarafında da 4000 mAh ya da üzeri bir pil büyüklüğünün olacağından bahsediliyor. Aslında belli bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekebilir.
Yani ışın kılıcı seviyorsanız tabii ki bu tip telefonlar eminim sizi cezbedecektir arkadaşlar. Yani uzaktan kumanda benzeri bir telefonu elinize tutmak istiyorsanız. Yani çünkü bu formata inanın büyük ekran yakışmıyor. Yakışmıyor yani.
Bu zaten muhtemelen artık tabletimsi bir telefon istenir. Satılar mısın? Samsung'da ilk Galaxy Tab'ler çıktığı zaman telefon görüşmesi yapabiliyorum. Ha, evet. 8 inç tableti sorabiliyorum falan.
Bu daha da komik oldu. Mesela Note 8 bana sorarsanız hala daha elde tutan birisinde çok estetik duran bir cihaz değil. Upuzun bir cihaz yani.
Bir de zaten parmak izinin yeri de ayrı bir şey. ergonomik anlamda biraz
yani
sıkıntıları var.
Garip duruyor bu cihazlar.
Bu arada bir rivayete göre bu telefonun 5500 ya da 6000 mAh pile sahip olabileceği de konuşuluyor. Artık çıktığı zaman görürüz ki Ocak ayında lanse edileceği söyleniyor. Son haberimiz aslında yeni chipsetlerle ilgili. Samsung tarafında resmi açıklama Twitter'dan yapıldı. 4 Ocak'ta yeni Exynos işlemcinin duyurusu yapılacak. Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ta kullanılması beklenen bir işlemci. Bir komponentin ötesinde diyor. Muhtemelen yapay zekaya burada vurgu yapıyor. Evet. Yapay zeka konusu önemli çünkü bugün yapay zeka tarafında ön plana çıkan firmalar hangisi? Huawei diyor ki benim telefonum akıllı değil, zeki telefon. Apple zaten bizde yapay zeka motoru var diyor. Qualcomm'da zaten ben yapay zekalı işlemci yaptım ama yapay zeka vurgusu yapmıyorum. Çünkü zaten benim o iş yükünü farklı birimlere dağıttım diyor çipin içerisinde. Yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Huawei'nin yapay zeka motoru, Huawei'nin özgün motoru değil, bir firmayla işbirliği yapıp İş ortaklığı çerçevesinde bir şey geliştirmişler. Apple tarafı resmi açıklama yapmıyor ama onların da bir firmadan, İsrail'li bir firmadan teknoloji satın aldığı söyleniyor. Bu üç firma arasında şu an Qualcomm ki saf, özgün bir Qualcomm teknoloji. Sen yani diğerleri kadar hızlı mıdır, yavaş mıdır onu henüz bilmiyoruz ama doğal olarak Qualcomm'a ait bir teknoloji. Burada da Samsung'un kendi özgün yapay zeka birimini geliştirdiği konuşuluyor.
Bir şey Türkçe konuşur mu dersin şimdi?
Valla verilen bir takım sözler var. İşte Samsung Pay gelecek, öyle olacak, böyle olacak.
Hiçbir şey olmadı.
Olacak bir şey olmadı. Samsung da Bixby'den bahsetmiyor. Yani en son dönemde tek duyduğumuz şey Bixby'li hoparlör. Yani o da bilmiyorum yani.
Bixby patladı sanki.
Çünkü şu var Mesut. Şimdi Samsung Türkiye'yle konuştuğunuz zaman işte Türkiye notu çok seviyor. En fazla not satılan 5. ülkeyiz deniyor işte. Samsung'un diğer ülkelerdeki pazar payına baktığınız zaman Türkiye gerçekten çok güçlü ama mağaza yatırımı dışında teknoloji yatırımı anlamında son dönemde öyle çok aktif de bir şey görmedik.
Yani yerelleştirme bakımında bak eleştireceğimiz birçok noktası var Apple'ın. Fiyatları mesela vergiler hariç bile dünyanın en pahalı iPhone'una sahibiz biz. Bugün Amerika'ya gidin bakın herhangi bir mağazadan Apple mağazasından vergisini ödeyerek iPhone alın. Türkiye'de vergiler hariç iPhone hala daha pahalı.
Daha pahalı.
Yani Amerika'daki satış fiyatı vergilendirilmiş satış fiyattan daha pahalı ham fiyat var Türkiye'de. Evet. Yani gerçekten en pahalı ürünleri Türkiye'de satan firma. Eleştirebiliriz, söyleyebiliriz. Bir sürü şey var. Haber vermeden hızını yavaşlatıyor falan. Yerelleştirme konusuna geldiğin zaman ağzını açıp söyleyebileceğin bir kelime yok. Adamların silisi Türkçe konuşuyor. Türkçe birçok komuta algılıyor.
Türkçe altyazılı filmler, müzikler, şunlar bunlar hepsi var.
iTunes'a giriyorsun bütün filmlerin desteği var. Müzik indirebiliyorsun.
Kolundaki saat Türkçe anlıyor.
Her şeyi anlıyor. Yani Türkçe söylüyorsun, yazıyor vesaire. Hiçbir konuda sekme yok. Ya bugün çok enteresan bir şey söyleyeyim sana ayrım. Bunu da keşfettim yolda. İşte aşkımı ara diyordum. Karımı arıyordu. Eşimi arıyordu. Bir gün sevgilimi ara Siri dedim. Sevgilin kim dedi. Bak karınla sevgilini farklı tutuyor Siri. Bunu da aklınıza tutun arkadaşlar. İkisini de aynı kişiye tanımadım. Sonra Allah muhafaza yanlışlıkla başkasına tanımlanır. Al başına belayı.
Çok tehlikeli.
Yalnız onun
çok
ayrımını tehlikeli. Yapmışlar. Bak sevgiliyle aşkım yani eşim ayrı.
İşte yapay zekayı orada.
Yapay zeka orada çalışıyor. Ama başka insanlar için çalışıyor. Benim için değil en azından. Şimdi ikisini de eşledim ben.
Çok tehlikeli bir durum.
Aynen. Ne garip değil mi?
Çok garip yani şimdi bunun bir manası yok. Şimdi aşkım sevgilim. İşte orada yapay zekanın gerçek anlamda bu adamın ne demek istediğini anlaması gerekiyor.
Anlıyor,
ama tabii şey var. Şimdi diğer adamla... türlü bakış açısına göre de farklı ihtiyaçlar söz konusu devreye girdiğini orada kimden gene oldu?
Vallahi bakış açısına bağlı. Değişik bir durum söz konusu ama öyle böyle değil yani. Tanımlamanız gerekiyor. Tanımlayın tanımlamadıysanız eğer.
İyi fark etmiş.
Vallahi öyle. Ya yolda öyle bir arabada işte aramam gerekti. Siri dedim sevgilimi ara. Sevgilin kim dedi tanımlamamışsın dedi. Dedim benim sevgilim karım aynı zamanda tamam dedi hemen arıyorum arada ondan sonra.
Dikkat edilesi bir konu gerçekten.
Yalnız bak yani Siri'nin geldiği noktayı araç kullanıcıları çok iyi biliyordur.
Evet.
Birçok işi oradan hallediyorum ya. Bugün dolar ne kadar euro ne kadar diye soruyorsun söylüyor çok keyifli oluyor yolda. Buradan, bazen merak ediyorum.
Nereden buraya geldik? Yerelleştirme konusundan buraya geldik. Bixby. Yerel bir özde değiliz şu anda.
Yani onu söylemek isteriz.
Yani Samsung'un hani madem bu kadar büyük bir pazarız, madem bu kadar çok Samsung telefon satılıyor. Öncelikli ülkelerden biri haline getirmesi şart yani bence de açıkçası. Umarız 2018'de olur çünkü tek başına hani mağaza açmak ya da Samsung Pay'den ödeme sistemini getirmekten ziyade kullanıcının işine yarayan şeyleri daha fazla.
Bu arada şöyle enteresan bir şey gördük. Mesela Hakkı gösterdi. Gaziantep'e gitmiş. Amerika'da hesap açınca saatiyle Türkiye'de ödeme yapabiliyor şu anki post cihazlarından.
Bir ödeme yapmış,
evet. Demek ki Apple Pay için de aslında herhangi bir engel yok. Olduğu anda ya da Samsung Pay için şu bankalarla anlaştıkları anda olay bitecek.
İşte sorun o zaten. Şimdi Amerika'nın hesabı açtığınız zaman eyvallah çalışıyor da.
Tıklıyor,
işte Türkiye'nin bankalarla komisyon konusunda anlaşılamadığı için.
Ne kadar keyifli teknoloji değil mi öyle okutup parayı kullanınca?
Yani abi ben hiçbir şey yapmadan.
Evet.
Abi tostum hazırım tamam. Al o esnada bitti yani.
Bir de tost Cerol'da yapması da güzel bir şey olmuş orada. Birliktelik.
Valla biz gidip yemedik.
Değil mi? Öyle bir şey
yolumuz düşse de gidip en azından bizi hem tanışsak hem de yesek. Tabii şimdi Exynos tarafında dediğim gibi yapay zeka tarafı var. Belki buna istinaden de 2018'de Bixby'ye özel bir takım fazla daha fazla yatırım yapılır. Bunu bekleyip göreceğiz ama 4 Ocak'ta yani işte CES fuarının haftasında tanıtılacak. Belki Amerika'da bununla ilgili bir takım şeyler görürüz. Görürsek de zaten sizlerle paylaşırız. Chipset tarafında diğer gelişmeler Qualcomm tarafından. Şimdi bakıldığı zaman Mesut, Qualcomm'da yeni chipsetler var. Nedir bunlar? 670 var. 640 var ve 660'ın devamı olarak 670. 630'ın devamı olarak da 640 var. Özelliklere bakıldığında yeni modern teknolojilere geçtiklerini görmekteyiz. Bunlar arasında örneğin Cortex A75 artık burada da kullanılıyor. 670'e bakıldığı zaman 845'ten daha yavaş ama 4 tane Cortex A75 tabanlı çekirdeği var. 4 tane Cortex A55 tabanlı çekirdeği var. Dolayısıyla ARM tarafındaki en güzel teknolojilere adapte olan bir orta üst sınıf işlemci olduğunu görmekteyiz. Yani GPU tarafında 620 var. İşte GPU tarafının yani bellek hiyerarşisine bakıldığı zaman L2, L3 ve sistem belleğinin kapasitesinin düşmüş olduğunu görüyoruz ama pek çok kişinin ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek bir performans vaat ediyor.
Ya Qualcomm'un orada bir şey düzeltmesi lazım. 652 diye güzel bir chip var mesela, kullanan yok. 660 var, durulan telefon var, çok az var. Yani bir sürü güzel chip var böyle orta üst seviye telefonlar için, kullanan olmadı.
Çok istisnai modellerde
kullanıldı. Fiyatlar da uçuk oldu onlarda. Yani almaya değer olmadı.
Muhtemelen anladığım kadarıyla Qualcomm'un istediği bedel ve aynı zamanda o çipin kullanabilecek anakartın ya da board'un fiziksel yapısı ve güç beslemesi gibi unsurlar maliyetleri yükselttiği
için. Herhalde anlamadım yani.
Çünkü 660 dediğin yani CPU olarak bakıldığı zaman high-end bir chipsetten çok çok daha yavaş değil.
Evet,
değil. Büyük oran 170'ini, 80'ini, 85'ini karşılayabilecek bir chipset. 670 böyle ama tabii maliyetlerden dolayı yine çok nadir görürüz diye tahmin ediyorum. Orada bence daha önemli olan 640 ki o da 8 çekirdekli bir işlemci. 2 çekirdek Cortex A75'in 75 versiyonu tasarıma sahip olacak. Diğer 6 çekirdek ise A55 tabanlı olacak. Bu ARM'ın dinamik adını verdiği yeni anlayış farklı çekirdek tiplerini aynı küme içerisinde birleştirebilen bir genişleme imkanı tanıyordu. Ona o teknolojiye adapte olmuşlar gibi görünüyor. GPU tarafındaysa Adreno 610 var. Yani 640'da Adreno 610, 670'de 620, 845'de de 630 var. Tabii bunların arasında şu da önemli. Mobil GPU'larda bellek bant genişliği kritik öneme sahip. Bant genişliğinde ciddi kayıtlar var. Örneğin 640'a bakıldığı zaman bellek bant genişliği 14 GB, 15 GB saniyeye kadar düşüyor ki bu 845'in yarısı kadar anlamına geliyor.
Ya şöyle bir şey var herhalde. 845'in de potansiyelini kullanan nerede ne kullanacaksın ki?
İşte bize gösterdikleri artık daha fazla VR, AR, karma gerçeklik gibi konular olacağı söyleniyor ama işte gözlüğü bulacaksın, alacaksın, onun yani, içerik çıkacak vesaire. Şu var. Giriş orta üst seviyede aslında zaten olması gerektiği performans ciddi şekilde yükselecek. Qualcomm yapması önemli çünkü en fazla kullanılan firma olduğu için çipleri performansı ne kadar geliştirirse
evet,
toplam
cihazlar,
pazardaki toplam performans seviyesi de o derece yükselmiş oluyor. Evet, bu gelişme mobilitenin bu haftaki bölümünün son haberiydi. Aynı zamanda bu hafta 2017'de son programını yapmış olduk. Şimdiden mutlu yıllar dileyelim. 2018'de hem sizlere hem bize hem de ülkemiz için daha güzel günler bizlerle olsun.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sundu.